Bir soru, bir cevap. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.
Soru. Efendim, geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer sözü sizlere neleri hatırlatıyor? Cevap. Bu zarif ifade, şanlı mazimizin dünyalara değişilmez kıymetteki şeref tablolarını, saadet asırlarının maddi ve manevi sahadaki göz kamaştıran inkişaf ve ihtişamını akla getiriyor. Mübarek ecdadımızın emsalsiz bir incelik, nezaket, zarafet ve hassasiyetle inşa edip cihan tarihine armağan ettiği faziletler medeniyetini hatırlatıyor. Zarif, nazik, güzel ve duygu derinliğine sahip insanlar yetiştirmek suretiyle huzurlu bir toplum ortamı meydana getirmek, yüce dinimiz İslam'ın asli gayelerinden biridir. Bu olgunlaşma ise ancak emsalsiz örnek şahsiyet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhani dokusundan nasip alabilmekle mümkündür. Tarihte bilhassa ecdadımızın, Peygamber Efendimizin ruhani dokusundan feyizyap olarak zarafet ve nezaket hususunda kaydettikleri seviye, hiçbir millete nasip olmamış derecede yücedir. Onların muaşeret adabı, misli görülmemiş bir mükemmellik ve incelik arz eder. Bu toplum, hiçbir millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın müminleri kardeşi, gayrimüslimleri ise insanlıktaki bir eşi olarak kabul etmiştir. Bütün insanlığa karşı müstesna bir nezaket ve zarafet güzelliğiyle davranmış, İslam'ın güler yüzünü sergilemiştir. Onların bu nezaket ve ince davranışları pek çok hidayetlere vesile olmuştur. Nitekim Boşnakların ve Arnavutların hidayet bulmaları, mübarek ecdadımızın gönüllerine nakş olmuş olan İslam'ın ruhani dokusunu, hal ve davranışlarına da güzelce aksettirmelerinin bir bereketidir. Bundan dolayı Osmanlı demek, imrenilecek derecede yüksek bir edep, nezaket ve zarafet timsali kimse demektir. Bu vesileyle şunu da ifade etmeliyiz ki, İslam'ın güzel bir surette anlaşılıp tatbik edildiği Osmanlı cemiyetinde, insanların olgunluğunu ve birbirlerine hayal ötesi bir nezaket, zarafet, merhamet ve tesanüt, yani dayanışma hissiyle nasıl kenetlendiklerini anlayabilmek için, vakfiyelerin muhtevalarına göz atmak bile kâfidir. Onların derin düşünce ve hassasiyetlerinin tezahürü olan vakfiye muhtevaları ve buna dair tatbikat, medeniyetimizin yüz akı keyfiyetleridir. Düşününüz ki, bir evde hasta bulunduğu takdirde o evin penceresine kırmızı bir çiçek konur, satıcılar ve hatta mahallenin çocukları bile oradan sükunetle geçmek gerektiğini bu şekilde anlar ve hastayı rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlardı. Nezaket ve zarafet bir Müslümanın tabiatı asliyesi ve güzelliğidir. Bundan dolayı İslam en güzel nezaket ve zarafetle yaşanır. Ecdadımız bir ömür bu halin idrakiyle yaşamış ve günümüze pek çok zarafet ve nezaket misalleri bırakmışlardır. Kısaca ifade etmek gerekirse onlardan birkaçı şöyledir. Ecdadımızın yaptıkları imaret, kervansaray ve misafirhanelerde gelen yolcuların önüne onun kim olduğuna bakılmaksızın yemek konulur. Bütün yolcular buralarda 3 gün kalabilirdi. Giderken de şayet ayakkabıları eskiyse yenisi verilirdi. Zenginler hapishaneleri dolaşıp borcunu ödeyemediği için hapsedilmiş olanları kurtarırlardı. Yine varlıklı müminler, bilhassa Ramazan-ı Şeriflerde bakkalları gezip borç defterinden herhangi bir yaprağı açtırır, borcun sahibini bilmeksizin hesabı öder, tıpkı sadaka taşlarında olduğu gibi veren alanı, alan vereni görmeden sırf rızai ilahi için harikulade bir din kardeşliği yaşanırdı. Ecdadımız yüksek haya ve vakarından dolayı başkalarına ihtiyacını arz edemeyen yaşlı ve kimsesiz hanımların onurunu korumak için de vakıflar kurmuştur. Bu ihtiyar hanımlara temizlenmiş, yıkanmış, taranmış yün temin etmiş, onların eğirip iplik haline getirdikleri bu yünleri dolgun ücretlerle onlardan geri alarak bu yaşlı hanımlara ellerinin emeğiyle geçinme imkanı sağlamışlardır. Böylece onları bu şekilde onuru ederek izzet ve haysiyetlerini korumuşlardır. Yine ecdadımız akıl hastalarına bile nazik bir ifade kullanarak muhterem acizler diye hitap etmiş, toplumdan dışlanan cüssamlılara merhamet elini uzatarak onlara miskinler tekkesi adı altında barınacakları hususi mekanlar hazırlamışlardır. Muhtaçlara dağıtılacak yemekleri, onların gönüllerini incitmemek için kapalı kaplarla gece karanlığında tevzi etmişlerdir. Biçareleri, fakirleri, dulları ve yetimleri bir ibadet vecdiyle muhafaza etmiş ve onların izzet ve haysiyetlerini korumak için azami bir dikkat, nezaket ve gayret göstermişlerdir. ...1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra İstanbul'un işgal edildiği o zor günlerde yetimlere bakan müesseseler binasız kalmış, fakat ecdadımızın hassasiyeti sebebiyle kimsesiz yavrular yine de sokağa terk edilmemiş, boş duran bazı saraylara yerleştirilmiştir. İstanbul içinde ve dışında, Kağıthane'deki Çağlayan Kasrı'na kadar birçok saray bu işe tahsis edilmiştir. Bezmi Alem Valide Sultan, kaba, görgüsüz ve nefsine ram olmuş bazı varlıklı kimselerin yanında çalışan hizmetkarların kırdıkları veya zarar verdikleri eşya yüzünden azarlanıp haysiyetlerinin rencide edilmemesi için onların zararını tazmin eden bir vakıf kurmuştur. Vicdani derinlik ve nezakette ulaşılan bu ufka, acaba günümüzün materyalist ve menfaatperest insanının hayali bile ulaşabilir mi? Allah-u Teala kullarının hor görülmesine ve nazargâh-ı ilahi olan gönüllerinin incitilmesine razı gelmez. Bunu çok iyi idrak etmiş olan mübarek ecdadımızın, İslam ahlakını yaşarken sergiledikleri edep, nezaket, zarafet ve hassasiyet bizler için ne mükemmel numunelerdir. Yine ecdadımız düğün ve sünnetleri cami ve bahçelerde icra ederek zengin fakir herkesi çağırmış, bilhassa dünya ve ahiret saadetleri için dualarından istifade ettikleri yoksul ve garipleri bu davetlerin baş tacı yapmışlardır. Zira ecdadımız zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir, nebevi ikazına ciddiyetle riayet etmişlerdir. Maalesef günümüzde nefsani hayatın pençesinde varlığına mağrur olan bazı kişiler, düğün ve sünnet gibi merasimlerini adeta fukaraya yasak olan çok yıldızlı oteller veya lüks restoranlar gibi ruhaniyetten uzak mekanlarda icra eder oldular. Bu düğünlere de muayyen ve elit bir grup davet edilerek oburluğu teşvik eden açık büfe usulü yemekler ikram edilmekte, sırf güç gösterisi için muhtelif israflara yer verilmektedir. Yine bu merasimlerden çevredeki evlerde hasta, yaşlı, hamile, muzdarip insan var mı yok mu diye düşünmeden kulak tırmalayan ve gönle ağırlık veren gürültüler yayılmakta, güç gösterisi ve israfın şımarıklığı içinde pervasızca maytaplar patlatılmaktadır. Halbuki Peygamber Efendimizin beyanlarına binaen, bu dünyada çok ehemmiyetsiz gibi görünen nezaket, hesap gününde pek bir ehemmiyet kazanacaktır. Diğer taraftan geleceği mimarları olacak çocuklarımız, derin bir gaflette televizyon ve internetin esaretine, sokakların insafına terk edilmektedir. Böylece İslam'dan bir haber büyüyen gençlerimiz, kaba kuvvete ve nefsin hodgamlığına rağm olarak tıpkı selde başıboş sürüklenen ve nereye vuracağı belli olmayan kütükler gibi sonu felaketle neticelenecek bir mecraya doğru akıp gitmektedir. İçki, uyuşturucu ve iffet zafiyeti art arda devam etmektedir. Bugün yeniden silkinip baştan sona edep, nezaket, zarafet ve nezafetten ibaret olan İslam'ı yeni baştan idrak etmemiz, onun ruhani yapısından feyizlenmemiz zaruridir. İslam'ı bir âb-ı hayata, yani ebedilik veren bir can suyuna benzeten Hazreti Mevlana, âb-ı hayatın kıyısında kimse ölmez buyurarak, bir nevi İslam'la ihya olan millet ve devletlerin, dillerde isimlerinin, gönüllerde ise misallerinin kıyamete kadar süreceğini beyan etmektedir. Efendim, dünyada 16. asra Türk asrı denilmiştir. Bunun sebebi, sadece bu asrı dolduran askeri ve siyasi başarıların şaşaa ve debdebesi değildir. Bilakis onlarla birlikte ilimde ve güzel sanatların bütün şubelerinde aynı seviyede bir yükselişin gerçekleşmiş olmasıdır. Çünkü ecdadımız, gösterdiği ruhi derinliğe paralel olarak sanatta da incelik ve zarafette zirveleşmiş, güzel sanatların her birine İslam'ın ruhunu aksettirmişlerdir. Mesela İslam tasavvufunun derinliğiyle Süleymaniye Camii ve Külliyesi tahlil edildiğinde, oraya İslam ruhunun aksetmiş olduğu, göz alıcı bir ihtişamla ruhaniyetin mescedildiği ve bazı tasavvufi motiflerin burada mahirane bir üslupla sembolize edildiği net bir surette görülebilir. Tasavvufi neşveyle yoğrulmuş sanatkarların ruhi derinlik ve fedakarlığını göstermesi bakımından şu misal ne kadar ibretlidir. Süleymaniye Camii'nin kubbe hatlarını yazma vazifesi Hattat Karahisari'ye verilmişti. Karahisari, hatları caminin ihtişamına yakışır bir şekilde tamamlamak için olağanüstü bir gayretle çalışmaya koyuldu. Öyle ki son çizginin son tasihini bitirdiği an, gözlerinin feride tükendi ve dünyayı seyir penceresi kapandı. Caminin inşası tamamlanıp da ibadete açılacağı zaman, Kanuni Sultan Süleyman Han, cami-i şerifi ibadete açma şerefi, onu böylesine muazzam ve muhteşem bir şekilde bina ve inşa eyleyen mimar başımız Sinan'a aittir, dedi. Sanatına önce tevazuyu öğrenmekle başlamış olan Mimar Sinan'sa, zahirdeki emsalsizliğini kalbi olgunlukta da göstererek, o an Hattat Karahisari'nin fedakarlığını düşündü ve sultanın sözlerine edeple şu mukabelede bulundu. Hünkârım, Hattat Karahisari bu cami-i şerifi hatlarıyla tezyin ederken gözlerini feda etti. Bu şerefi ona bahşediniz. İşte şair hayalinin ifade ettiği, geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer mısralarının bize hatırlattığı sayısız misallerden ancak birkaçı.
Bir soru, bir cevap. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden seslendiren Selahattin Koca Aslan.